Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Eserin adı Türkleri Anlama Kılavuzu. Yazarı Zeki Kayahan Coşkun. Türü kılavuz. Bir Harf Yayınları 3. baskı Ocak 2006. ISBN 975 8961 26 8. Bu kitap 174 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Madde 60. Düğün salonunda halay ekibi önce pistte çember oluşturarak coşar, ardından masaların arasından geçerek halaya yeni kişiler alınır, en sonunda düğün salonunun duvarları boyunca halay çekilir ve nihayet halaydan kopmalar başlar. Halay ekibi dağılsa da 2-3 kişi şuurunu kaybetmiş şekilde halay çekmeye devam eder. Çok sonra anlaşılır ekibin dağıldığı. Madde 75. Sokak ortasında aşka gelip sevişen kedi, köpek, at gibi hayvanlar öncelikle hoşt, kışt, pişt, alo denilerek uyarılır. Sevişme halinin devam etmesi durumunda hayvanlar sopa ve benzeri bir cisim kullanılarak ayrılır. Madde 39. Misafirlere hoş geldin dedin mi? Çocuğa yaşatılacak en büyük kabuslardan biridir. Gelen misafire ebeveyne göstere göstere hoş geldin deyip kabustan kurtulmak gerekir. Madde 8. Pazartesi sabahı ve cuma okul çıkışı bayrak töreni öncesinde okul müdürü "Evladım konuşmayı kes. Arkadaki oğlum önüne dön. Öndeki arkana dön. Sırayı bozma. Bak hala konuşuyor. Kime diyorum?" vesaire bağırışlarıyla müdür olduğunu hisseder, hissettirir. Madde 72. Belediyenin yaptığı kazı çalışmalarında kullanılan iş makineleri etrafında kalabalığın toplanmasını sağlar. İş makinelerinin temposuna hayran olan fertler saatlerce kazı çalışmalarını seyredebilirler. Bazılarının çalışmaya katılıp "topla gel, indir, kaldır, hop dur" demesine az kalmıştır. Bu güzel coğrafyanın güzel insanlarına ve dünyaya. Tatil ve Türkler. Tatile çıkmak, sosyal olmak, sosyalleşmek adına önemli bir meşgaledir. "Haydi tatile gidiyoruz" kararından sonra anlık mutluluğa telaş ve kaygı da eklenir. Ne giysem, ne götürsem, hangi parfümü alsam, havaya soğuk olursa montumu unutmayayım. Yoksa şu paltomu da alsam mı? Nihayetinde ev valiz valiz tatile çıkarılır, yorgun bedenlere daha da bir yük olarak. Bütün parfümler alınmıştır ve tabii mont da. 7 günlük tatil için 10 pantolon bulunmaktadır. Her güne bir pantolon. Fazladan 3 pantolon ise ya kola dökülürse ya şöyle böyle olursa ihtimallerine denk gelir. Deniz kenarında bir tatilse menzildeki saatler sonra bir şekilde deniz kıyısından, köşesinden göründüğü an garip bir enerjiyle dolar aracın içi. Ve araç içindekilerden biri "aa deniz" diyerek bu tuzlu su genişliğinden civarındakileri haberdar eder. Sanki kendi keşfetmişçesine. Evet, gerçekten de denizdir görünen. Ya da "aa denizdir. Denizdir işte." Olmazsa tatilin manası azalacakmış gibi bir kararlılığı vardır bu maviliğin. Bundandır ki "Sivas'a tatile gittim." Cılız bir "tatile gittim ben" duyurusudur. Benzeri etkiye Erzurum, Tokat, Ankara, Kars gibi denize kıyısı olmayan illerimizde tatil yapıldığında da rastlamak mümkündür. Diğer deniz kenarında olmayan illerden misal Mardin'den, Yozgat'tan, Nevşehir'den, Afyon'dan, Samsun'dan, Erzincan'dan, Malatya'dan bahsetmedim diye bölge halkının alınganlık göstermeyeceğini umuyorum. Madde 1. Denize kıyısı olmayan yerlerde gerçekleştirilen dinlenceye tatil denmez. Ve aynı denizde tatil kıvama gelir, anlam bulur. Denize girmek göründüğü gibi kolay bir faaliyet değildir. Akla gelen ilk sorulardan biri ya plajda yer bulamazsam olur. sabahın 5'inde köründe kalkılır. Varsa şezlongun, yoksa kumların, çakılların üzerine havlu serilir ve böylece yer kapılır. Burası dolu imgesi havluyla daha da kalınlaştırılır. Öğleden sonra gelip denize girilerek saatlerce boşu boşuna şezlong ve iki uzanımlık alan işgal edilir. Ayıptır haliyle. Denizde keyif yapmanın insanı çileden çıkaran tarafıdır. Suya doğru yönelmek ve ilk adımları atmak. Ara ara bir üşüme hissi kaplar bedeni ve bu his ayak parmaklarından yukarı doğru yayılır vücuda. İrkilme dediğimiz başın nereye yöneleceğini şaşırdığı, omuzların ileri geri seri şekilde gidip geldiği tuhaf hareket başlar. Bu sırada etrafta bulunan akraba, eş dost, anne baba, çoluk çocuk, konu komşu, hısım ani bir kararla elini, ayağını suya sürterek su fırlatmaya başlar ve irkilen bünyeyi daha da irkerler. İrkilen kişi yapmayın ya lütfen dedikçe kimse oralı olmaz ve irkmeye devam edilir. Ve bünyeyi irkenler yüzsüzce atla hadi suya atla daha çabuk alışırsın hadi ya birden atla üşümezsin o zaman diyerek şenlenirler. Bu öneri kabul görür, irkilmekle mükellef bünye kendini bir bütün olarak denize bırakır ve nihayet rahatlar. Tabii ıslatılmaya ciddi ciddi kızıp bana ne girmiyorum o zaman ben de yüzmüyorum işte deyip küsenler de vardır ki onlar apayrı dünyaların insanlarıdır. Rahat bırakmak gerekir, üstlerine gitmemek gerekir. Bir süre sonra gelip yine denize giren onlar olacaktır. Madde 2. Denize girmeye karar vermiş kişinin suya alışsın diye ıslatılması normaldir. Aynı kişi ıslatılırken beliren atla atla daha çabuk alışırsın talebi hiç de garip değildir. Kimi ince kumlu denizi sever, kimi taşlı. Ya ayağa yapışan ve güç bela çıkan kumdur şikayeti ya da yengeçlerin parmağı kapma korkusu. Taşlara yapışan yosundan tiksineni vardır. Taşlar ayağına battığı için serzenişte bulunanı da. Bir kısmı kum, bir kısmı taş tabanlı denizler vardır ki denk gelindiğinde şu ses yankılanır durur. Burası kum, buraya gelin buraya. Ve yüzmeyi çok iyi bilmeyenlerin klişe cümlesidir. Fiş mekanın denizi çok iyi ya. Git git hala dizinde deniz derinleşmiyor hiç. Sahil kenarlarının olmazsa olmazlarıdır babalar. Babam olmadan gittiğim hiçbir yüzme eyleminden keyif almadım ben. Yüzme hemen öğrenilsin diye çocuğunu kucaklayıp suya atan, ardından da çocuğun korku gözlerine bakarak sıkma kendini rahat bırak diyen babaların bu iğreti davranışına anlam vermekte güçlük çekerim hep. Ve ne hikmetse korkuları ıslak kirpiklerinden, dudaklarına doğru akan sümüklerinden, kızarmış ve kocaman olmuş gözlerinden daha da bir anlaşılan çocuklar yüzmeyi çabuk da öğrenirler. Yapma, etme çocuk korkuyor, çocuğu boğacaksın diyerek itiraz edenlere ya da babacığım yeter diyen çocuğa yıllarca babaların ağzından şu efsane anlatıldı. Olur mu? Bak Rusya'ya. Orada çocukları doğar doğmaz havuza atıyorlar. Yüzmeyi öğrensin diye. Olimpiyatlarda görüyoruz herhalde. Ve bu anlatımın ardından aynı baba kaldırıp yine atar çocuğunu denize. Çocuğun şaşkınlığı artar. Ağlar belki. Rusya'da da çocuklar doğar doğmaz anne koynunda birkaç gün geçirmektedir kanımca. Çocuğum iyi yüzsün diye telaşla denize atmak, yarın öbür gün çocuğum iyi hal tercih olsun diye çocuğu onlarca ağırlığın altına yatırmak yaklaşımını getirir ki Allah muhafaza. Hayır merak ediyorum. Çocuğunun F1 pilotu olmasını istesen ne yapacaksın aynı çıkarsamayla? At piste bekle. Belki olur. Madde 3. Çocuk yüzmeyi çabucak öğrensin diye babası tarafından kucaklanıp denize atılır. Çocuğun yapma, etme demesi dikkate alınmayabilir. Çocukların kafaları dışarıda kalacak şekilde kuma gömen ve etrafına özgürlük heykelini tamamlamışçasına gururla bakan babalar vardır ki, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan plaket verilmediği için mi yoksa başka bir sebepten mi bilinmez ama bu baba bir süre sonra kendini kuma gömer. Üstelik çocuklarından da destek alır. Baba, vasıflı kişi, kuma gömüldükten sonra çocuklarının üstüne oturmasından ve akabinde çocuklarından çıkan "hahiyo, hey, kirkikirik" benzeri şamata nidalarından, hankırmalardan mutlu olur. Bu davranış şekli cinnet geçirip benzin dökerek evini yakan, ardından karısını, çocuklarını, akrabalarını kurşuna dizen baba davranışına yakındır. Babanın çocuklarını kuma gömmesini birinci aşamaya, benzin dökerek evi yakmaya benzetebiliriz. Babanın kendini kuma gömmesini ise ikinci aşamaya, silahı eline alıp gözünü kırpamadan yakınlarını öldürmeye benzetebiliriz. Diyeceğim odur ki kendini ya da çocuklarını kuma gömen babalarda yıllar sonra psikolojik travmalara rastlamak yüksek bir ihtimaldir. Zaten delirip evini barkını yakanlar, eşini çocuklarını öldürenler dikkatle incelenirse söz konusu ruh hastalarının kuma gömme hadisesini bir şekilde gerçekleştirdikleri ortaya çıkar. Deniz kenarlarında anneler çocuklarını kafaları dışarıda kalacak şekilde kuma gömmedikleri gibi kendilerini de kuma gömmezler, gömdürmezler. Bu bir kadın davranışı değildir. Erkeklere özgü bir lüzumsuzluktur kuma gömme, gömülme. Cinnet geçirip eline geçirdiği benzinle kendini, evini yakanlar, ailesini kurşuna dizenler de erkeklerdir. Denizde neşe devam eder. Başını hiç suya sokmadan, saçlarını ıslatmadan, makyajını bozmadan yüzmek de özel bir takdir konusudur. Nedendir bu ısrar? Tatile rahatlamaya gidilmiştir oysa. Yüzmek makyajlı da olsa bedene iyi gelen bir aktivitedir. Bu aktiviteyi gerçekleştirirken alt dudağını suya sokup üst dudağını su yüzeyinde bıraktıktan sonra gabarubarulup sesleriyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışan hidrofor grubuna ilişmemek gerekir. Aynı gruptakilerin büyük bir kısmı deniz yatağıyla dolaşırken serin sularda sigarasını yakıp keyif yapanlardır. Öylesine yüzen bir bireyin bile canı sigara çekebilir bu keyif adamlarını görünce. Denizde neşe devam eder de ne var ki acısı vardır bir de bunun. Bilinçsizce güneşlenme neticesinde yanmak, pişmek, kavrulmak. Acayip bir şey yanık acısı. İşte o zaman anlaşılıyor pişmiş tavuğun başına gelenler. Izgarada cızbız sesleriyle kavrulan bir dana parçasının öfkesi. Ve en bilindik tedavi yöntemi güneş yanığının üzerine yoğurt sürmek. Evet, denedim. O yoğurt yapışıyor vücuda. Başta serinliğinin verdiği bir huzur yaşanılıyor. Ama sonrasında kurumuş yoğurt moleküllerinin çıkarılması adamı mundar ediyor. Aman ha, bunu kim bulmuştur, niye bulmuştur bilmiyorum. Ama sanırım ulaşabildiği ilk serin şey yoğurttu. Ve sonra dedikodusu oldu bir şekilde ve hepimiz bundan haberdarız. Aynı kişi bal üzerine bir dedikodu yapsaydı, bu gibi yanık durumlarında baldan medet umuyor olacaktık. Dedikodu işte. Anneleri es geçtiğim düşünülmesin. Onların da tatillerde önemli misyonlar üstlendiği muhakkak. Misal, denize girip başı bilardo topu gibi küçülene kadar açılan herifine "açılma, açılma" diye bağırarak sesini duyurmaya çalışmak. Bunu benim karım yapsa denizden çıkar "sus be kadın ya" derim. Ama annem yaptığında ben de bağırıyordum babama doğru. "Açılma baba, açılma." Çocuklar için büyük bir korkudur. Kocaman denizde babalarının gittikçe küçülmesi, nokta olması. Samsun'un deniz kenarında bir il olduğu doğru. Bu kadar hata düzeltme heveslisi olmak niye peki? Dışarıda yemek ve Türkler. Dışarıda yemek başlığı altında, lokantada, restoranda, çay bahçesinde, kafede gıda tüketilmesinden dem vurulacaktır. Bu tür yerlerde en önemli sorunlardan biri garsonla göz teması yakalayıp onu masaya getirtmek ve sipariş vermektir. Garson müşteri dışında her şeye bakar. Ayran kasasına, sütlaca, çay bardağına, paspasa, kürdana ve nemlenmiş pul bibere bile bakar. Lakin müşteriye bakmaktan yüksünür nedense. Ve müşteri de garsonla göz teması yakalayıp pilav söyleyeceğim diye olmadık şekillere girer. İki kişinin lokantaya gittiğini düşünelim. Umarsız garson, garsonlar yine iş başında olsun. Bir süre bakar müşterilerden biri garsona. Garson görmez, görmek istemez. garsonla bir saniye bakışmayı başaramayan kişi içine atar dikkate alınmamayı. Arkadaşıyla sohbet eder. Ama aklı bir türlü bakışamadığı garsondadır. Karşısındakinin anlattıklarını duymaz. Takılmıştır bir kere. Ardından rahatsız bakışlar dediğimiz zavallılık başlar. Garsonla bakıştıktan sonra siparişi vermeyi kafasına koyan kişi bir garsona bakar, bir arkadaşına. Arkadaşını dinliyor gibi yapmaya da devam eder ara ara. Hedef garsondur ama. Beyin artık garsona odaklanmıştır. Yok sayılmak deli eder insanı. Hırslandırır. Sonuç hüsrandır. Neticede şöyle bir bağırışır doldurur mekanı. Bakar mısınız? İşte bu haykırışın ardından garson heyecanla masaya ancak gelir. Ve neyse sipariş alır. Önce ateş edip sonra nişan almaya ne hacet? Masaya oturur oturmaz yüksek sesle garson çağrılacak. Huzurun firar etmesine izin verilmeyecek. Afiyetle yemek yenilecek. Madde 4. Garsonlara sipariş vermek için göz teması yakalamaya çalışmak gereksizdir. Garsonlar müşteri dışında her şeye bakarlar. Ama müşteri seslenmeden sipariş almak için masaya gitmezler. Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde yemek yemek çoğu kez sandalye kaosunun yaşanmasına neden olur. 3 kişiyle gidildiyse restorana örneğin 6 sandalye işgal altında tutulabilir. Niyedir bu? Çantayı, paltoyu, paketleri, ıdıyı, vıdıyı yerleştirmek için. Sandalye ihtiyacı belirdiğinde ihtiyaç duyan kişi "Pardon, sandalye boş mu?" sorusunu yönelttiğinde hemen potansiyel bir birey yaratılır ve tuvalete gönderilir. Veya daha net bir ifadeyle "Hayır, sahibi var. Tuvalete gitti, gelecek." denir. Sandalye ile sınırlı değildir bu gariplik. Kalabalık olarak bir lokantaya girildiğinde garson hemen masaları birleştirebileceği önerisini sunar. Ve kalabalıktan biri muhakkak ki garsonun bu önerisini eyleme dönüştürdüğü an garsonla birlikte masaları birleştirir. Şu iyi bilinmelidir ki garsonla birlikte masaları birleştiren kişi yemek bitiminde hesap geldiğinde en ufak bir reaksiyon göstermeyecek şahıstır. Eğer masaların birleştirilmesine gerek kalmayacak bir kalabalıksa, misal 6 kişilik masaya 7 kişi oturmak isteniyorsa, bu kez masanın başucuna bir sandalye eklenmesi esastır. Başucu eklenen sandalye hem işletme hem de sandalyede oturan kişi için külfettir. Zira masalar arasındaki koridorda engel teşkil ettiğinden garson, müşteri takılır, ağza götürülen bir kaşık çorba etrafa saçılır, yemek zehir ve zıkkım olabilir. Ama bazıları bunu sorun etmez. Ve bu durumu sorun etmeyenler kalabalık minibüs seyahatlerinde ayakta yol alırken minibüs şoförlerinin "Gel buraya otur" teklifi sonrasında minibüs kabini içerisinde yer alan motor kapağının üzerinde de oturup titreşimli bir yolculuk yapmaktan geri durmazlar. Madde 5. Lokantada, restoranda, çay bahçesinde vesaire kimse oturmasa da "Bu sandalye boş mu? Alabilir miyim?" denilmemelidir. O sandalyenin görünmeyen bir sahibi mutlaka vardır ve genelde tuvalettedir. Yemeğin sonuna yaklaşıyoruz. Gıda tüketimi ardından kimilerine göre sigara iyi gidiyormuş. Hele bir de yanında çay ya da kahve varsa. Çay ve kahveden önce tatlı da yenmişse, yenilse de içilse de bitmeyecek gibi oluyor bazen. Çorba, ana yemek, tatlı, çay, kahve, sigara. Sahi tüm bunlar gerekli mi bir yemekte? Yoksa yemekten sonra tatlı olmalı, sigara da deyip züğürt tesellisi mi oluşturuluyor? Masadan yarı tok kalkmak bana daha anlamlı geliyor. En ufak temasta gırtlağımdan acı suyla karışık yediklerimin gelmesindense. Sigaradan bahsetmişken ciddi bir merakım var. Açık havada sigara içerken küller uçuşmasın diye kül tablasına peçeteyi yerleştirip üzerine su dökmek ve külleri yapıştırmak. Nasıl bir zeka ürünüdür bu? Harika bir ilmi buluş ve gittikçe yayılıyor. 90'lı yıllarda böyle bir uyanıklık yoktu. Hiç rastlamadım. Lakin 2000'den itibaren sıkça görür oldum. Dünyaya tezelden yaymamız lazım bunu. Madde 6. Açık havada sigara içerken kül tablasındaki küller rüzgara kapılıyorsa bir peçeteyi kül tablasına yerleştirip üzerine su dökmek rüzgara yapılmış en iyi naniktir. ve hesabın ödenme evresi. Kabul etmek gerekiyor ki erkek egemen bir toplumda yaşadığımızdan hesabın erkeklerce ödenmesi kanıksanır hale gelmiş. Yiğit bünye hesap ödenmesini gurur meselesi yaptığından bayanlarımız bari ayıp olmasın mimikleriyle cüzdanlarına, çantalarına doğru minnacık ve sahte yönelmelerde bulunmaktadır. Şurası kesindir ki hesabı ödemek isteyen kişi o hesabı gerçekten öder. Ya mahcup ediyorsun beni. Olmadı ki. Neyse bir dahakine ben öderim. Ve bunun gibi samimiyetsiz cümleler havanda suya eziyet etmektedir de başka bir şey değildir. Hesabı ödeyen kişi nedense masanın altında gerçekleştirir bu hoyratlığı. Cebinden parasını çıkarır, gözler aşağı kaymıştır, ödenmesi gereken tutarı bacaklarının arasına yakın bir yerde sayar, parasından ayırır. Ve gizlice 6. sınıf deriden mamul hesap pusulasının içine koyar. Ne gariptir ki genelde hesap böyle ödenir. Para saklanır, gösterilmez. Komiktir bence, çok komiktir hatta. Dışarıda her yemek yediğimde bana eğlencenin çıktığı andır bu. Tüm masaları göz altına alırım ve kim hesap istese hep aynı şekilde öder. Hiç yanılmadım bu konuda. Öyle ki adam hesabı ödüyor, karısı karşısında. İşlem yine masanın altında yapılıyor. Saklanan nedir ki? Para mı? Hani şu elin kiri olduğu söylenen banknot. Hani köpeğin önüne atıldığında yemediği selüloz. Olmaz ki ama. Olmaz. Madde 7. Hesabı ödemek durumunda kalan kişi hesabı ödemek için gereken işlemi masanın altında yapar. Cebinden parayı çıkarır, bacaklarının arasında gizlice sayar ve ani bir hareketle hesap pusulasının içine parayı koyar. Hesap pusulasında masanın üstüne. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 26.